Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Karanlık Yüz. Kurt Wallander serisi birinci kitap. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Mördare Utan Ansikte. Çevirmeni Ela Yıldırım, türü polisiye. Ayrıksı kitap 1. baskı Mart 2021. ISBN numarası 978-605-70104-9. Bu kitap 412 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Eylül 2022. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Birinci sınıf bir polisiye Kurt Wallander serisi. Yaşamın da ölümün de zamanı var. Soğuk bir İsveç gecesinde bir çiftlikte yaşlı bir çift vahşice öldürülür. Yaşlı kadının son sözü yabancı olur. Polisin elindeki tek ipucu budur. Cinayet komiseri Kurt Wallander amiri tatildeyken bu soruşturmanın başına geçer. Özel hayatındaki sorunlarından kaçabilmek için Wallander bu soruşturmaya dört elle sarılır. George Simenon, Nicholas Freeling ve May Sieval ve Per Vahlö gibi polisiye ustalarının yazdıkları gibi oldukça doyurucu bir polisiye roman. The Wall Street Journal. En iyisinden heyecanlı bir roman, zekice, hareketli ve güncel, The Times. Mankell en hünerli polisiye yazarlarından biridir, kesinlikle tavsiye ediyoruz, The Observer. 1948 doğumlu İsveçli yazar Henning Mankell'in romanları 45 dile çevrilmiş ve tüm dünyada 40 milyondan fazla satmıştır. Polisiye'de Avrupa'nın en prestijli ödülü olan Ripper ödülünü ilk alan yazardır. Ayrıca Mankell, Cam Anahtar ve Altın Hançer ödüllerinin de sahibidir. Kitaplarında dünyadaki ve özellikle de İsveç'teki sosyal eşitsizlik ve adalet konularına yer vermiştir. Yazmış olduğu Kurt Wallander serisi pek çok defa dizi ve filme uyarlanmıştır. Hayatının bir kısmını İsveç'te, bir kısmını da Mozambik'te geçiren Henning Mankell, Mozambik'in başkenti Maputo'daki Avenida Tiyatrosu'nun sanat direktörlüğünü de yapmıştır. 2015 yılında vefat etmiştir. Birinci bölüm. Unuttuğu bir şeyler vardı. Uyandığı an anlamıştı bunu. O gece rüyasında gördüğü şey. Hatırlaması gereken bir şey. Hatırlamaya çalıştı. Ama uyku kara bir deliktir zaten. İçinde ne olduğu hakkında hiçbir ipucu vermeyen dipsiz bir kuyu gibidir. Neyse ki boğalarla boğuşmadım bu sefer diye düşündü. Öyle olsa gece ateşlenmiş gibi ter içinde kalmış olmam gerekirdi. Bu gece boğalar beynimi rahat bıraktı. Karanlıkta kıpırdamadan yatarak etrafı dinledi. Yanında yatan karısının soluğu neredeyse duyamayacağı kadar sessizdi. Bir sabah yanımda ölmüş olacak hem de ben hiç fark etmeden diye düşündü. Ya da ben ölmüş olacağım. Birimiz diğerinden önce. Kim bilir hangi sabahın ilk ışıkları ikimizden birinin geride yapayalnız kaldığını bildirecek. Yatağın yanındaki masada duran saate göz attı. Saatin göstergeleri parlıyor, 4.45'i gösteriyordu. Neden uyandım ki diye düşündü. Hep 5.30'a kadar uyurum. Bu 40 yıldır hep böyleydi. Neden şimdi uyandım ki? Karanlığı dinledi, birden tüm uykusu kaçtı, olağan dışı bir şeyler vardı. Sanki bir şey artık şimdiye dek olduğu gibi değildi. Karısının yüzüne ulaşana dek bir eliyle etrafını dikkatle yokladı, parmak uçlarıyla karısının sıcaklığını hissetti. Ölmemişti demek, henüz hiçbiri yalnız kalmamıştı. Karanlığı dinledi. At diye geçti hızla aklından, kişnemiyor. İşte bu yüzden uyandım. Aslında bu kısrak geceleri hep kişiler, hep duyarım sesini. Beni uyandırmasa da duyarım. Farkında olmadan uyumaya devam edebileceğimi hissederim. Gıcırdayan yataktan dikkatlice kalktı. Bu yatak 40 yıldır vardı. Evlenirlerken satın aldıkları tek mobilya ve yaşamları boyunca sahip oldukları tek yataktı. Ahşap zeminde pencereye ilerlerken sol dizindeki acıyı hissetti. Ne kadar da yaşlandım diye düşündü. Yaşlı ve tükenmiş bir adamım artık. Her sabah 70 yaşıma yeniden şaşıyorum. Dışarıdaki kış gecesine baktı. Günlerden 8 Ocak 1990'dı ve bu kış Skåne'ye henüz kar yağmamıştı. Mutfak kapısının dışında asılı lambanın ışığı bahçeye düşüyor, yapraksız kalmış kestane ağaçlarını ve bunların ardında uzanan düzlükleri aydınlatıyordu. Gözlerini kısarak komşuları Löfgrenlerin çiftliğine baktı. Uzunlamasına yayılan basık beyaz bina karanlıkta kalıyordu. Evin sağ kanadındaki ahırın siyah kapısının üzerinde etrafa loş ışık veren bir lamba asılıydı. Kısrak işte orada durur ve gecenin içinden birden huzursuz kişnemesi duyulurdu. Karanlığı dinledi. Arkasındaki yatak gıcırdadı. ''Ne yapıyorsun?'' diye mırıldandı karısı. ''Sen uyumana bak'' diye karşılık ver. ''Sadece biraz bacaklarımı esnetiyorum.''
''Ağrın mı var?''
''Yok.''
O halde gel de uyu, orada öyle durma, üşüteceksin.
Karısının diğer yana döndüğünü duydu. Bir zamanlar birbirimize aşıktık diye düşündü ama bu düşünce içine sinmedi. Aşk fazlasıyla asil bir sözcüktü. Bizim gibi insanlara göre değil, 40 yılı aşkın süredir çiftçilikle uğraşan Skåne'nin ağır çamurlu toprağında yıllardır belini bükmüş biri karısından söz ederken aşk sözcüğünü ağzına almaz. Bizim yaşamımızda aşk hep başka bir anlam taşımıştır. Komşu evi inceledi, gözlerini kısarak bu kış gecesinin karanlığını yenmeye çalıştı. Haydi kişnesin diye düşündü. Kişnesin ki her şeyin eskisi gibi olduğunu bileyim. Sonra da yorganımın altına girebileyim. Emekli olmuş, ağrılara bürünmüş bu çiftçinin zaten yeterince uzun ve acımasız bir yaşamı var. Birden komşu evin mutfak penceresini fark etti. Bir şey değişmişti. Yıllardır komşusunun pencerelerine göz atardı. Şimdi ise gözüne değişik görünen bir şey vardı. Yoksa aklını karıştıran tek şey karanlık mıydı? Gözlerini yumdu ve dinlendirmek için 20'ye kadar saydı. Sonra tekrar pencereye baktı. Şimdi pencerenin açık olduğundan emin oldu. Geceleri hep kapalı duran pencere şimdi açıktı. Üstelik kısrak da kişlememişti. Kısrak kişlememişti çünkü yaşlı Löfgren onu sıcak yatağından kaldıran prostat yüzünden her zamanki gibi ahıra uzanan gece yolculuğunu bu kez yapmamıştı. Aman hepsi kuruntu dedi kendi kendine. Gözlerim eskisi gibi iyi görmüyordu ondan her şey olduğu gibi. Zaten ne olabilir ki? Kade Gölü'nün az yukarısında güzel Kragerholm Gölü'ne giden yolun kıyısında Skåne'nin tam ortasında yer alan bu küçük Lennarp köyünde ne olabilir ki? Burada hiçbir şey olmaz. Bu küçük köyde zaman durmuş gibidir. Güçsüz ve isteksiz öylesine akıp duran bir derenin yaşamı gibi. Burada topraklarını başkalarına satmış ya da kiralamış birkaç çiftçi yaşar. Burada biz yaşarız ve kaçınılması mümkün olmayanı bekler dururuz. Mutfak penceresine bir daha baktı. Maria'nın da Johannes Löfgren'in de bu pencereyi kapatmayı unutmayacağını düşündü. Yaşlanmayla birlikte sinsi bir korku büyür, kilit üzerine kilit vurulur ve hiç kimse gece bastırmadan penceresini kapatmayı unutmazdı. Yaşlanmak demek insanın içinin korku dolması demek ki. Çocukken sahip olunan korkular yaşlanınca yeniden ortaya çıkıyordu. Giyinip dışarı çıkabilirim diye düşündü. Buz gibi rüzgarı yüzümde hisseder, arazilerimizi birbirinden ayıran çite kadar yürürüm. Her şeyin bir kuruntudan ibaret olduğunu kendi gözlerimle görmüş olurum böylece. Ama beklemeye karar verdi. Nasılsa çok geçmeden Johannes yataktan kalkar kahve yapardı. Önce tuvaletin sonra da mutfağın ışığını yakardı. Her şey hep nasılsa öyle olacak. Pencerede durdu, üşüdüğünü fark etti. Bu üşüme yaşlılıktandı işte. En sıcak yerlerde bile sinsice sokulan bir üşüme. Maria'yı ve Johannes'i düşündü. Onlarla da evli gibiydik diye geçirdi aklından. Komşu olarak, çiftçi olarak birbirimize yardım ettik, zor ve kötü geçen yıllarımızı paylaştık. Ama güzel anılarımızı da birlikte paylaştık. Birlikte yaz bayramlarını ve Noel'leri kutladık.
Çocuklarımız iki çiftliğin avlusunda oradan oraya koşuşturdular. Hepsi bizim kendi evladımız gibiydi. Şimdi de yaşlılığın bu uzun ve bitmek bilmez dönemini paylaşıyoruz. Karısını uyandırmamaya dikkat ederek nedenini bilmeden pencereyi açtı. Soğuk, kuvvetli rüzgar elinden kapmasın diye pencerenin kolunu sıkıca kavradı. Oysa dingin bir hava vardı. Radyoda Skåne bölgesinde kötü havaya dair hiçbir şey duymadığını şimdi hatırlıyordu. Gökyüzü berrak, yıldızlar ışıl ışıldı, hava çok soğuktu. Pencereyi tekrar kapatmak üzereyken bir ses duyar gibi oldu. Durdu ve sol kulağını dışarıya doğru uzattı. Bu gürültülü traktörler üzerinde geçen hayatından sonra sağ kulağına göre daha sağlam olan kulağıydı. Kuş diye geçti aklından yıldırım hızıyla. Bir gece kuşunun çığlığı bu. Sonra korku bastırdı. Aniden beliren ve insanın içini kaplayan bir korkuydu. Bu bir insan çığlığını andırıyordu. Başkalarına sesini duyurma endişesi taşıyan bir çığlık gibi. Kalın taş duvarları aşıp komşularını uyarma çabasındaki bir ses. Bana öyle geliyor galiba diye düşündü. Seslenen kimse yok, kim olabilirdi ki zaten? Bir hamleyle pencereyi kapatırken saksılardan biri sallanınca Hanna uyandı. ''Ne yapıyorsun?'' diye soran Anna'nın sesinden huzursuzlandığını anladı. Cevap vermek üzereydi ki neler olup bittiğini anladı. Korkusu yersiz bir korku değildi. ''Kısrak kişnemiyor'' diyerek yatağın kenarına oturdu. Bir de Lövgrenlerin penceresi açık. Sanırım biri de çığlık attı. Hanna yatakta doğruldu. ''Ne diyorsun?'' Cevap vermek istemedi ancak duyduğu sesin bir kuşa ait olmadığından artık emindi. Johannes ya da Maria dedi. İkisinden biri yardım istiyordu. Hanna yataktan kalkarak pencereye gitti. Boylu boslu bir kadındı. Üzerinde geceliği de durup dışarıdaki karanlığa göz attı. Mutfak penceresi açık değil diye fısıldadı. Camı kırılmış. Karısına yaklaştı. Şimdi öyle üşüyordu ki tüm vücudu sarsılıyordu. Biri yardım istiyor dedi Hanna titrek bir sesle. Ne yapalım diye sordu. ''Oraya gitmelisin'' dedi Hanna. ''Acele et.'' ''Ya tehlikeliyse?'' ''En iyi dostlarımıza yardım etmeyecek miyiz? Ya başlarına bir şey geldiyse?'' Telaşla üzerine bir şeyler giydi. Mutfak dolabında mantar tıpalarla kahve kavanozunun yanında duran el fenerini aldı. Ayaklarının altındaki çamur donmuştu. Dönüp baktığında pencerede Hanna'nın silüetini gördü. Bahçe çitine gelince durdu. Etrafta çıt çıkmıyordu. Şimdi kendisi de mutfak penceresinin kırılmış olduğunu görüyordu. Alçak çiti dikkatlice tırmandı ve beyaz binaya yaklaştı. Hiç ses yoktu. Her şey benim kuruntum diye düşündü. Ben yaşlı bir bunağım. Hem de gerçekle hayali artık birbirinden ayıramayan bir bunak. Belki de bu gece gerçekten boğaları gördüm rüyamda. Şu eski rüyamı, çocukluğumda beni kovalayan ve günün birinde öleceğimi hissettiren boğaları. Birden o çağrıyı yeniden duydu. Çok zayıftı. Çığlıktan çok bir iniltiye benziyordu. Bu Maria'nın sesiydi. Yatak odası penceresine yöneldi. Perdeyle pencere arasındaki boşluktan dikkatle içeriye göz attı. Johannes'in ölmüş olduğunu hemen anladı. El fenerini içeriye doğrulttu ve kendisini yeniden bakmaya zorlamadan önce gözlerini sıkıca yumdu. Maria'yı gördü, yere düşmüştü. Onu bir sandalyeye bağlamışlardı. Yüzü kan içindeydi. Takma dişleri parçalanmış, kana bulanmış geceliğinin üzerinde duruyordu. Sonra Johannes'in bir ayağını gördü. Sadece ayağını görebiliyordu. Vücudunun geri kalan kısmını perde engelliyordu. Aksayarak geri döndü, bahçe çitine tırmandı. Ne yapacağını bilmez bir halde donmuş çamur zeminde topallayarak ilerlerken dizi ağrıyordu. Önce polisi aradı. Sonra naftalin kokan gardıroptan levyeyi aldı. ''Burada kal'' dedi Hanna'ya. ''Senin görmeni istemiyorum.'' ''Neler oluyor?'' dedi karısı. Gözleri korkudan yaşarmıştı. ''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi. ''Ama beni uyandıran şey bu gece kısrağın kişlememiş olmasıydı. Bundan eminim.'' Günlerden 8 Ocak 1990'dı. Henüz gün ağarmamıştı. İkinci bölüm.
Yapılan telefon görüşmesi Üstad Emniyet Müdürlüğü'nde saat 5.13'te kayda geçti. Görüşmeyi yapan Noel'den bu yana neredeyse hiç durmadan mesai yapmış, yorgun ve uykusuz bir polisti. Hattın diğer ucundaki titrek sesi dinlemiş, önce bunun sadece aklı karışmış yaşlı bir adam olduğunu düşünmüştü. Ama sonradan konuşma ilgisini çekmiş olacak ki sorular sormaya başlamıştı. Konuşması bitince tekrar telefona sarılmadan önce bir süre durup düşünmüştü. Sonra da ezbere bildiği bir numarayı çevirmişti. Kurt Wallander uyuyordu. Önceki gece çok geç saatte yatmıştı. Geç vakitlere kadar bir arkadaşının Bulgaristan'dan gönderdiği Maria Callas plaklarını dinlemişti. Traviata'sını özellikle peş peşe çalmış, böylece yatağa girdiğinde saat 2'yi bulmuştu. Telefonun sesi onu ansızın uykusundan uyandırdığında ateşli erotik bir rüyanın tam ortasındaydı. Gördüğünün bir rüyadan ibaret olup olmadığını anlamak istercesine kolunu yatağın diğer yanına uzatıp çarşafı yokladı. Ne onu 3 ay önce terk etmiş olan karısı yanında yatıyordu, ne de biraz önce ihtirasla seviştiği siyahi kadın. Bir yandan ahizeye uzanırken saate göz attı. Kesin araba kazasıdır diye geçti aklından. Yerler buz tuttu. Buna rağmen birileri aşırı hız yapıp E14 yolunda savrulmuştur. Ya da Polonya'dan gece feribotuyla gelen göçmenler sorun çıkarıyorlardır. Yatakta doğruldu ve ahizeyi omzuyla sakalları yeni çıkan çenesinin arasına sıkıştırdı. Ben Wallander. Uyandırmadım ya. Saçmalama, uyanıktım. Neden yalan söylenir ki diye düşündü. Gerçeği neden olduğu gibi söylemiyorum. Bana kalsa yine uyuyup kaçırmış oldum. Şu erotik rüyayı yakalamaya çalışmaz mıyım? Seni aramadan iyi olacağını düşündüm. Trafik kazası mı? Hayır değil, o yüzden seni aradım. Yaşlı bir çiftçi aradı. Adının Nistrom olduğunu ve Lenarp'ta oturduğunu söyledi. Komşularından bir kadının elleri bağlı halde yerde olduğunu, diğerinin de öldürüldüğünü iddia etti. Wallander bir an Lenarp'ın ne tarafta olduğunu düşündü. Mars Windshore'den pek de uzak sayılmazdı. Skåne şartlarında fazlasıyla engebeli bir bölgeydi. Ciddi gibi geldi, ben de seni aramanın en doğrusu olacağını düşündüm. Şu anda merkezde senden başka kimler var? Peters ve Noren dışarıdalar. Continental'in camını indirmiş birinin peşindeler. Çağırayım mı? Söyle onlara Kade Gölü ile Katzlöse arasındaki kavşağa gelsinler, orada beni beklesinler. Onlara adresi ver. Telefon ne zaman geldi?
Birkaç dakika önce.
Arayanın sarhoşun teki olmadığına emin misin?
Sesi sarhoşa benzemiyordu.
İyi o zaman. Duş almadan aceleyle giyinip termosta kalmış ılık kahveden bir fincan aldı, pencereden dışarıya göz attı. Üstad'ın merkezindeki Maria Caddesi'nde oturuyordu. Dairesi sıvaları yer yer çatlamış gri bir binaya bakıyordu. Bir an düşündü, acaba bu kış Skåne'de kar olur mu? Böyle olmamasını umdu. Skåne'nin tipileri büyük kargaşalara neden olurdu. Trafik kazaları, karda kalan doğurdu doğuracak hamile kadınlar, dış dünyayla bağlantısı kesilen yaşlı emekler ve devrilen yüksek gerilim direkleri. Tipi karmaşa yaratırdı. Bu kış böylesi bir kaosa yeterince hazırlıklı olmadığını düşünüyordu. Karısının terk etmesiyle yakasına yapışan bu korku onu rahat bırakmıyordu. Doğudaki çevre yoluna dek arabasını Regiment Caddesi boyunca sürdü. Dragon Caddesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Haberleri dinlemek için radyoyu açtı. Heyecanlı ses uzak bir kıtada düşen uçaktan söz ediyordu. Böyle işte, yaşamında ölümün de zamanı var diye düşündü uykulu uykulu. Bunlar yıllarca önce inanmaya başladığı sözlerdi. O zamanlar henüz genç bir polisken memleketi Malmö'de devriye gezerdi. Günün birinde sarhoşun biri Pildams Park'tan götürmek isterlerken elindeki büyük satırla üzerine yürümüştü. Wallander kalbinin hemen yanına derin bir darbe almıştı. Onu erken ölümden kurtaran birkaç milimetre olmuştu. O zamanlar 23 yaşındaydı ve işte o zaman polis olmanın ne anlama geldiğini iyice anlamıştı. Bu sözler anılarındaki bu görüntüye karşı koyma çabasıydı onun. Şehirden çıktı, yol kenarında yeni yapılan mobilya mağazasını geçti, kaçamak bir bakışla arkada bıraktığı denize doğru baktı. Deniz griydi. Kış ortasında oldukları düşünülürse alışılmadık bir sakinlikti. Uzaklarda ufukta rotası doğuya çevrili bir gemi belli belirsiz görünüyordu. Tipi başlayacak diye düşündü. Er ya da geç kar fırtınası tepemize iner. Radyoyu kapattı, kendisini bekleyen günü karşılamaya hazırlandı. Şu ana kadar neler biliyordu? Bağlanmış yerde yaşlı bir kadın. Onu gördüğünü iddia eden yaşlı bir adam. Bia Resio sapağında hızını artırırken tüm bunların bunaklığın pençesine düşüveren yaşlı bir adamın uydurmaları olduğuna karar verdi. Emniyet teşkilatında çalıştığı yıllar boyunca böyle yaşlı ve dünyadan elini eteğini çekmiş insanların polise son bir yardım çağrısı yapmaya pek yatkın olduklarına çok şahit olmuştu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.